Ayrım 26.
Belki çocuk aklınızda onun gitmesini istemişsinizdir. Kim? Çok doğaldır bu. Onun ortadan kaybolmasını istemişsinizdir. Böylece annenizin tek sahibi siz olacaktınız. Ama çocuk gözüyle ortadan kaybolmak demek ölüm demektir. Yani onun ölmesini istemişsiniz. Bu da sizin suçunuz değil. Her ailede olan bir şeydir. Hepimizin yapısı budur. Oğul babanın önüne diktiği engele tepki duyar. Baba da oğlun kendi yerini almaya çalışmasına tepki duyar. Ailelerde böyledir bu. Hayatta böyledir. Bir düşünün. Birinin ölmesini istemek rahatsız edicidir. Tehlikelidir. Nedir bunun tehlikesi? Kamyonunuzun başına gelene baksanıza. Parmağınıza baksanıza. Tehlike babanın misilleme yapmasıdır. Artık geçmişte kalmış olaylar bunlar. Geçmişte kalmış duygular. Bunların üstünden onlarca yıl geçmiş. Ama daha çözülmemiş bu duygular. İçinizde gömülü kalmışlar. Ama hala kanlı canlı duruyorlar. Hala hayatınızı etkiliyorlar. Çocuğun yaşadığı tehlike duygusu hala içinizde. Nedenini çoktan unuttunuz. Ama bakın, bugün ne söylüyorsunuz bana? Sanki başarı çok tehlikeli bir şeymiş gibi davrandınız. İşte bu yüzden kendinize Will'nin yanında başarılı ya da becerikli olma izni vermiyorsunuz. Tenisi iyi oynama izni bile vermiyorsunuz. Bütün becerileriniz, yetenekleriniz içinizde kullanılmadan kilit altında tutuluyor. Shelley bir cevap vermedi. Bunların pek az anlamlıydı onun için. Gözlerini yumup Marshall'ın sözlerini düşündü. İşine yarayacak bir kırıntı arayıp duruyordu içlerinde. Biraz yüksek sesle lütfen dedi Marshall gülümseyerek. Sizi işitemiyorum. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Öyle çok şey söyledin ki Doktor Pent bunları bana niye anlatmadı diye düşünüyordum galiba. Açıklamaların gayet doğru gözüküyor. Babamla ilgili şu eşcinsel zırvalarından çok daha isabetli gözüküyor. 4 seansta sen Doktor Pent'in 40 seansta yapamadığını yaptın. Marshall kabardıkça kabarıyordu. Bir yorum dehası gibi hissediyordu kendini. Her yıl veya 2 yılda bir basketbolda bir aşamaya gelirdi. Tepesindeki pota koca bir fıçı gibi görünürdü gözüne. Hangi eliyle olursa olsun 3 sayı atabilir, turnikeye girebilir, şut çekebilirdi. Asla hedefi şaşırmazdı. Şimdi eşinde böyle bir aşamadaydı işte. Peter'la, Adriana'yla, Shelley'le asla hedefi şaşırmıyordu. Yaptığı her yorum cuk oturuyor, zup diye kalbinden vuruyordu adam. Gönül isterdi ki Ernest Lash da görüp dinlesin şu seansı. Dünkü gözetim seanslarında bir açığını daha yakalamıştı Ernest'in. Artık gittikçe sıklaşıyordu zaten. Hemen her seferinde bir şey çıkıyordu. Hey yarabbim, nelerle uğraşıyordu ya? Ernest tipindeki terapistler, şu amatörler anlamıyorlardı işte. Terapistin işinin yorum yapmak, sadece yorum yapmak olduğunu anlamıyorlardı. Kafaları basmıyordu buna. Ernest yorumun önündeki çok sayıda seçenekten biri olmadığını idrak edemiyordu. Terapistin yapabileceği şeylerden biri olmadığını anlamıyordu. Terapistin yapabileceği yegane şey yorum. Bu gelişim aşamasına gelmiş birinin yorumun etki gücüyle ilgili çocukla sorgulamalarını, Ernest'in sahicilik ve açıklıkla ilgili sayıklamalarını ve ruhların buluşmasıyla ilgili bütün o kişilik ötesi zırvaları ciddiye alması, bilgeliğe ve doğal düşünce düzenine hürmetsizlikten başka bir şey değildi. Aniden bulutlar dağılmış, her şeyi görüp anlamıştı Marshall. Tabii ya, Ernest olsun, analize eleştiri yönelten bütün herkes olsun, yorumun sonuç vermediği konusunda haklıydılar. Ama kendi yorumlarını. Yorum onların elinde sonuç vermiyor. Çünkü içeriği yanlış oluyordu. Ve tabii ki diye düşündü Marshall, kendisinin diğerleri arasında sivrilmesini sağlayan sadece içerik de değildi. Yorumu hastaya aktarma tarzıydı. Şaşmaz biçimde doğru dili kullanarak ve her hasta için kusursuz mecazı bulup çıkararak yorumunu ifade etme yeteneğiydi. Bir de hayatın her alanında, her hastaya ulaşabilme konusunda sergilediği deha vardı tabii işin içinde. En sofistike akademisyeni, de Nobel ödüllü fizikçisine de daha alt seviyelerde insanlara da kumarbazından tenis delisine kadar ulaşabiliyordu o. Alın işte Bay Merriman'ı. Marshall'ın elinden yemeye başlamıştı artık adam. Marshall kendinin ne kadar kusursuz bir yorum makinesi olduğunu her zamankinden daha net görmekteydi. Ücretini düşündü sonra. Karşılarında bu kadar bariz bir üstünlük sergilediği diğer terapistlerle aynı saat ücreti almasının hakkaniyete sığmadığı açıktı. Gerçekten de diye düşündü Marshall. Onun denge olacak kim vardı? Ölümsüz analizciler. Freud, Francis'i, Fenikel, Farben, Sullivan, Winnicott. Cenneti alada bir mahkeme kurmuş da şimdi bu seansı izliyor olsalardı şaşar kalırlardı vallahi. Wunderbar, olağanüstü, aşk olsun. Strider denen bu çocukta iş var. Verin topu eline ve çekilin yolunda. Hiç kuşku yok. Yaşayan en büyük terapist o. Uzun zamandır, belki geri sahada oynadığı anlı şanlı üniversite yıllarından beri ilk defa kendini bu kadar iyi hissediyordu Marshall. Belki diye düşündü. Bütün bu yıllar boyunca klinik belirti vermeyen bir depresyondaydı. Belki de Seth Pent ondaki depresyonu ve büyük fantazilerin silikleşmesini gerçek anlamda derinlemesine analiz etmemişti. Allah bilir büyüklenme söz konusu olunca kimi kör noktaları vardı Seth'in. Oysa bugün Marshall daha önce hiç olmadığı kadar net görüyordu ki büyüklenmeden vazgeçmek gerekmez. Egonun günlük yaşamın sınırlanmalarından, kasvetinden ve umutsuzluğundan kurtulmak için doğal olarak başvurduğu yoldur büyüklenme. Önemli olan bunu ortama uyuma dönük, doyurucu, yetişkin bir şekle kanalize etmenin yolunu bulmaktır. Bisiklet kaskı satışlarından gelen 600 bin dolarlık bir çeki bozdurmak ya da Uluslararası Psikanaliz Birliği Başkanı olarak yemin etmek gibi. Hepsi olacaktı. Hepsi. Yakında. Şimdi hiç olmayacak çatlak bir sesle düşüncelerinden uyandı Marshall. Baksana doktor, dedi Shelley. Senin beni böyle hadisenin kökenine götürmeni, bana bu kadar çabuk yardımcı olmanı gördükçe başıma sardığı belalar yüzünden şu Seth Pent ahmağına daha çok bozuluyorum. Dün akşam bir bilanço yaptım. Ondan gördüğüm terapinin bana kaça mal olduğunu hesapladım. Siz ne diyordunuz? İsabetsiz yöntemler mi? Bak bu aramızda kalacak. Herkes duysun istemiyorum. Ama pokerde toplam 40 bin dolar kaybetmişim. Erkeklerin yanında yaşadığım gerilimin, Pent'in abuk sabuk açıklamalarıyla sebep olduğu gerilimin, pokerde nasıl canımı okuduğunu anlatmıştım. Sahi 40 bin dolar konusunda buna inanamazsın. Banka kayıtlarına ve poker hesabından yazdığım çekleri göstererek toplam miktarın bu olduğunu anında ispatlayabilirim. Hem de her türlü sorgulamada, her türlü mahkemede ispatlayabilirim bunu. Sonra bir de şu iş meselesi var. Kötü psikiyatrik tedavi yüzünden doğru dürüst bir iş görüşmesi yapmayı beceremez olmam falan. Bu da maaş artı sosyal hakları olmadan en az 6 ay geçirmişim demektir. Yani bir 40 bin dolar da o eda. Demek ki neden bahsediyoruz? Aşağı yukarı 80 bin dolardan bahsediyoruz. Evet, Doktor Pent'le karşı ne kadar olumsuz duygular beslediğinizi anlayabiliyorum. Bak, bu işin duygusu falan kalmamış artık doktor. Olumlusu olumsuzu da kalmamış. Yani hukuki manada zarar tazmin talebinin ötesinde bir şey bu. Ben diyorum ki ve karımla avukat arkadaşları da aynı fikirde. Dava açmak için gayet iyi nedenlerim var. Kimi dava etmek lazım bilmiyorum. Doktor Pent'i tabii. De şimdi artık avukatlar daha şişkin cep peşindeler. Belki psikanaliz enstitüsünü mahkemeye verebilirim. Eli iyi oldu mu sıkı blöf yapardı Shelley. Şimdi de elinde çok güzel kağıtlar vardı. Bütün bu telafi projesi Marshall'ın ürünüydü. Kendisini dosdoğru enstitü başkanlığına götüreceği umuduyla bu fikrin üstüne atlamıştı. Oysa şimdi telafi projesine katılan ilk hasta karşısına geçmiş enstitüyü mahkemeye verme tehdidi savuruyordu. Bunun tamamen kamuoyunun gözü önünde ve çok utanç verici bir dava olacağına da şüphe yoktu. Marshall soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Evet Bay Merriman, duyduğunuz sıkıntıyı anlıyorum. Peki ya yargıç veya jüri de anlar mı bunu? Vallahi bence tek celsede hallolur bu dava. Hatta mahkemeye çıkmaya bile gerek kalmaz. Bir anlaşma teklifini düşünmeye hazırım. Ciddi olarak hazırım. Belki Dr. Pent ile enstitüyü yarı yarıya paylaşırlar. Ben ancak terapist sıfatıyla size yardımcı olabilirim. Ve ne enstitü ne de bir başkası adına söz söyleme yetkisine sahibim. Ama bana öyle görünüyor ki mahkemeye çıkmaya gerek kalacaktır. İlk olarak ben Dr. Pent'i tanırım. Zor adamdır. Ve inatçıdır da. Gerçek bir savaşçıdır. İnanın bana, görevini kötüye kullanmış olduğunu peşin peşin kabul etmesini sağlamanın hiçbir yolu yok. Sonuna kadar savaşacaktır. Ülkenin en iyi savunma avukatlarını tutacaktır. Cebindekinin son kuruşuna kadar bu mücadele için harcayacaktır. Enstitü de öyle. Onlar da mücadele ederler. Asla kendi rızalarıyla böyle bir anlaşma yapmazlar. Çünkü sonu gelmez davaların yolunu açmış olur bu. Kendi ölüm fermanlarını imzalamış olurlar. Marshall'ın restini gören Shelley fütursuzca koz yükseltti. İyi o zaman mahkemeye gideriz. Nasıl olsa cebimden para çıkmayacak. Aile içinde hallederiz bu işi. Karım canavar gibi bir avukattır. Marshall gözünü kırpmadan yükseltmeye devam etti. Terapist hatasının konu edildiği çok davalar gördüm. Bakın size söyleyeyim. Duygusal olarak hastanın ödediği bedel çok ağır oluyor. Kişiliğinizin bütün mahremiyeti ortaya dökülüyor. Sadece sizinki değil, başkalarınınki de. Karınız da buna dahil. Ayrıca kendisi sizin avukatlığınızı üstlenemeyebilir. Çünkü ne ölçüde duygusal sıkıntı yaşadığınız konusunda tanıklık etmek zorunda. Hem sonra kumarda kaybettiğiniz miktarı düşünün. Bu açıkça ortaya dökülürse karınızın hukuki kariyeri açısından pek hoş bir reklam olmayacaktır. Ve tabii pokerdeki bütün arkadaşlarınız da tanık olarak mahkemeye çağrılacaklar. Shelley büyük bir özgüvenle kontrolünü çekti. Onlar sadece poker arkadaşlarım değil ki. Hepsi de benim samimi dostlarım. Hiçbiri reddetmez tanıklık yapmayı. Bir tanesi bile reddetmez. Peki madem onlar dostlarınız, siz onlardan tanıklık etmelerini isteyebilecek misiniz? Yani bu kadar büyük miktarlara kumar oynadıklarını herkesin önünde açıklamalarını isteyebilecek misiniz? Kendi kişisel ya da mesleki yaşantıları açısından pek hayırlı olmayabilir bu. Üstelik Kaliforniya'da kumarhaneler dışında kumar oynanması yasaktır, öyle değil mi? Hepsinden teker teker gelip kendi ayağıyla dar ağacına çıkmasını istemiş olacaksınız. İçlerinde avukatlar da bulunduğunu söylemiş miydiniz? Dostlar birbirleri için böyle şeyler yaparlar. Yaptıktan sonra da artık dost olamazlar. Shelley bir daha baktı Marshall'a. Bu herif tuğladan yapılmış hela duvarı gibi diye geçirdi içinden. Bana mısın demiyor. Tank gelse delemez. Sonra bir daha durup elindeki kağıtlara baktı. Siktir dedi. Bu herif oynamasını biliyor. Benim floşuma karşı fulası varmış gibi oynadı. En iyisi bir dahaki eli bekleyeyim. Kağıtlarını topladı. Peki bunu düşüneceğim doktor. Hukuk danışmanlarımla da bir görüşeyim. Sonra sessizliğe gömüldü Shelley. Marshall da gömüldüğü yerden çıkmasını bekledi tabii. Doktor bir şey sorayım mı sana? İstediğiniz her şeyi sorun ama cevap vermeyi taahhüt etmiyorum. 5 dakika öncesine dönelim. Şu bizim davaya. Orada bayağı sıkı tavır koydun. Nedeni ne bunun? Ne oldu orada? Bay Merriman, bence sorunuzun ardındaki motivasyonu keşfetmeye çalışmak daha önemli. Siz gerçekten neyi soruyorsunuz bana? Ve bu, daha önce siz ve babanızla ilgili olarak yaptığım yorumla nasıl bütünleşebilir? Hayır doktor, oradan yola çıkmadım ben. O konuyu kapattık. Ben onu anladım. Doğru söylüyorum. Annemin prizi ve babam. Ve de rekabet. Sonra ölüm arzusu falan. Bunların hepsini kavradım. Şimdi daha demin oynadığımız şu eli konuşmak istiyorum. Geri dönüp kağıtlarımızı açarak bir daha oynayalım. İşte bu yolla gerçekten yardımcı olabilirsin bana. Ama hala nedenini söylemediniz. Tamam, nedeni kolay. Benim davranış nedenlerimi konuştuyduk ya. Ne demiştin? Şarbon mu? Şablon. Ha tamam. Anlaşılan işin bu kısmını hallettik. Ama bende hala bozuk davranış kalıpları var. Gerilimimi gösterme gibi kötü huylarım var. Ben buraya sadece anlamak için gelmedim ki. Kötü kalıplarımı değiştirmek için yardıma ihtiyacım var. Bak ben zarar gördüm. Yoksa şimdi beni karşına alıp 175 dolarlık seansları bedava yapmazdım. Haksız mıyım? Pekala. Nereye varmak istediğinizi anlamaya başlıyorum. Şimdi bana sorduğunuz nedir? Bir daha söyleyin. İyi o zaman. Yine oraya dönelim. 5 dakika önce şu mahkeme, jüri ve pokerde para kaybetme mevzunu konuşuyorduk ya. Oyundan çekilebilirdin ama gayet rahat restimi gördüm. Elimi nasıl açık ettim onu öğrenmek istiyorum. Emin değilim ama galiba ayağınızdı. Ayağım mı? Evet, en kararlı görünmeye çalıştığınız anda Bay Merriman ayağınızı çok fazla kasmıştınız. Endişenizin en kesin işaretlerinden biridir bu. Ha bir de sesiniz biraz daha yüksek çıkıyordu. Yarım oktav kadar daha yüksek. Ciddi misin? Hey, harika bu ya. Öyle yardımcı oldu ki bana. İşte ben yardım diye buna derim gerçekten. Kafamda bir fikir oluşmaya başladı. Uğradığım zararı gerçekten nasıl gidireceğin konusunda bir ilham geldi. Korkarım Bay Merriman. Yapabileceklerimin hepsini gördünüz bile. Gözlem dağarcığımı tükettim. Son 4 seansta yapmakta olduğumuzu sürdürürsek size daha çok yararlı olacağım kanaatindeyim. Doktor bütün o işte. Çocuklukta babayla olanlar falan. Bütün onlarda yardımcı oldun bana. Yeni bir bakış kazandım. İyi bir bakış ama sakatlanmıştım bir kere. Şöyle arkadaşlarımla birlikte arkadaşça bir poker çeviremiyorum. Gerçekten etkili terapi bu sakatlığı giderebilmeli. Öyle değil mi? İyi terapi beni yeterince özgür kılmalı ki boş vaktimi nasıl geçireceğimi özgürce seçebileyim. Anlayamadım. Ben terapistim. Poker oynamanıza yardımcı olamam ki. Doktor, renk verme nedir bilir misin? Renk mi? Ben sana göstereyim. Shelley cüzdanını açıp bir deste kağıt para çıkardı. Bu 10 doları alıp katlıyorum. Sonra ellerimi arkama koyuyorum. Para da iki elimden birinde. Shelley söylediği gibi yaptı. Sonra yumrukları sıkılı bir şekilde ellerini öne uzattı. Şimdi senin yapacağın paranın hangi elimde olduğunu bilmek. Bilirsen 10 dolar senin. Bilemezsen sen bana 10 dolar veriyorsun. Bunu 6 kez tekrarlayacağım. Kabul ediyorum Bay Merriman. Ama gerçek bir kumar olmayacak. Yo bana güven. Hiç risksiz olmaz ki ama. Ortaya bir şey koymak lazım. Yoksa gerçekten olmaz. Bana yardım etmek istiyor musun? İstemiyor musun? Marshall kabul etti. Shelley'nin dava açma fikrinden caymış görünmesi öyle rahatlatmıştı ki onu. Shelley istese yere oturup pişpirik bile oynardı. Shelley 6 kez ellerini uzattı. Marshall 6 kez tahminde bulundu. Üçünde bildi, üçünde bilemedi. Tamamdır doktor. 30 kağıt kazandın, 30 da kaybettin. Kafa kafayız. Doğanın düzeni bu. Böyle de olması lazım. Şimdi şu 10'unu sen al. Avucuna koy. Hangisinin olduğunu bilme sırası bende. Marshall 10 doları 6 kez bir ya da öbür elinde sakladı. Shelley birinciyi bilemedi ama ondan sonra 5'ini de bildi. 10 kağıt kazandın doktor. Bende 50 kağıt. Bana 40 dolar borcum var. Yoksa sen de bozayım. Marshall elini cebine sokup ağır bir gümüş kıskacın tuttuğu babasının para kıskacıydı bu. Bir tomar para çıkardı. 20 yıl önce babası ağır bir inme geçirmişti. Telefonla çağırdıkları acil sağlık ekibinin gelmesini beklerken annesi babasının cebinden paraları çıkarıp kendi cüzdanına koymuş, kıskacı da oğluna vermişti. Buna al Marshall, bu senin demişti. Bunu sen kullan ve her seferinde de babanı hatırla. Sessizce derin bir nefes alan Marshall tomardan 2 tane 20'lik çekip Shelley'e verdi. Hayatında ilk defa bir bahiste bu kadar çok para kaybediyordu. Nasıl yaptınız bunu Bay Merriman? Boş alan eldeki parmak boğumları biraz daha beyaz görünüyordu. Onu fazla sıkmıştın ve burnun çok, çok hafif bir şekilde 10 doların bulunduğu eline döndü. İşte buna renk verme denir doktor. Rövanş istiyor musun? Güzel bir gösteriydi Bay Merriman. Rövanşa gerek yok. Meseleyi kavradım. Yine de bundan ne çıkıyor emin değilim. Ne var ki korkarım, süremiz doldu. Çarşamba günü görüşürüz. Ayağa kalktı Marshall. Bundan ne çıkacağı konusunda benim aklıma bir şey geldi. Hem de harikulade bir şey. Duymak ister misin? Samimi olmak isterim Bay Merriman. Marshall tekrar saatine baktı. Kalktı. Çarşamba günü saat tam 4'te. 17. Seansa 10 dakika kala Carol zihinsel olarak kendini hazırlamaya çalışıyordu. Bugün teyp yoktu yanında. Geçen seansta çantasına sakladığı teypteki kayıttan bir şey anlaşılmıyordu. Doğru dürüst kayıt yapabilmek için profesyonel bir dinleme aygıtına yatırım yapması gerektiğini anlamıştı Carol. Belki de Anyan Meydanı'nda yeni açılan casus mağazasından bir şey alırdı. Kaydetmeye değecek bir şey de olmamıştı zaten. Ernest umduğundan daha uyanık çıkmıştı ve daha kurnaz. Hem de daha sabırlı. Güvenini kazanarak Carol'ı kendine bağımlı hale getirmek için şaşırtıcı miktarda zaman harcıyordu. Hiç acelesi yoktu anlaşılan. Belki bu aralar başka bir hastasını düdüklemekle yetiniyordu. Carol'ın da sabırlı olması gerekiyordu tabii. Biliyordu ki gerçek Ernest er geç kendini gösterecek. Yani kitap evinde gördüğü o sinsi, şehvetperest, yırtıcı Ernest. Carol daha güçlü olmaya kararlıydı. Geçen hafta Ernest, annesinden devraldığı öfkeyi çocuklarına geçirdiği şeklinde yorumda bulununca yaptığı gibi dağılıp gitmemeliydi bir daha. Son birkaç gündür o yorum kulaklarında yankılanıyordu. Ve çocuklarıyla ilişkisini hiç beklenmedik biçimlerde etkilemişti. Hatta oğlu, annesini artık üzüntülü görmeyeceği için çok sevindiğini bile söylemiş, kızıysa yastığının üstüne kocaman, gülen bir yüz resmi bırakmıştı. Sonra önceki gece olağan dışı bir şey oldu. Haftalardır ilk kez kendini çok iyi hissediyordu Carol. Çocuklarına sarılmış, her gece olduğu gibi Nils'in harikulade serüvenlerinden bir bölüm okuyordu onlara. Onlarca yıl önce kendi annesinin de ona her gece okuduğu kenarları kıvrılmış kitaptan emdi. Kendi çocukluğuna ve Jeb'e dair anılar üşüşüverdi birden. İkisi annelerini yapışır, kitaptaki resimleri görebilmek için itişir dururlardı. Ne tuhaf, geçen hafta zaman zaman düşünmüştü onu. Affedilmeyen, sürgün Jeb'i. Görme isteğiyle değil elbette. Müebbet demişse müebbetti. Ama merak etmişti işte. Neredeydi acaba? Ne yapıyordu? Peki ama diye düşündü Carol. Ernest'in karşısında kendi duygularıma direnmem şart mı? Belki de ağlamam o kadar kötü bir şey değildir. Bir amaca hizmet ediyor bu. Burada gerçeğe uygunluk dozunu arttırıyor. Gerçi çok da gerek yok buna. Ernest zavallı, bön herif. Hiçbir şeyin farkında değil ki. Ama yine de riskli bir iş bu. Niye beni etkilemesine izin vereyim? Öte yandan niye ondan pozitif bir şeyler kazanmayayım? Çuvalla para ödüyorum. Onun bile arada bir yararlı bir şeyler söylemesi mümkün. Kör bir fare bile 40 yılın başı bir parça peynir bulur. Carol bacaklarını ovuşturdu. Gerçi Jess sözüne sadık kalarak sabırlı ve şefkatli bir jokin kocası olmuştu ama yine de bacakları ağrıyordu. Önceki gece aramıştı Jess ve sabah erkenden De Jong Müzesi önünde buluşup gölün ve Golden Gate Park'ta biniciler için yapılmış parkurların üstünde yükselen sislerin arasında jokin yapmışlardı. Jess'in sözünü dinleyip en fazla hızlı bir yürüyüş temposuyla ilerlemişti Carol. Koşmak yerine ayaklarını sürüyerek, kayarak yürümüş, çiğ düşmüş otların üstünden pek kaldırmamıştı ayaklarını. 15 dakika sonra soluk soluğa kalmış ve yanında zarafetle süzülmekte olan Jess'e bakmıştı, merhamet dilercesine. Birkaç dakikacık daha diye söz verdi Jess. Hızlı yürüyüş temposunda devam et. En rahat nefes alabildiğin tempoyu tuttur. Japon çayhanesini orada bitiriyoruz. Sonra 20 dakikalık jogging'de harika bir şey oldu. Yorgunluğu geçiverdi ve enerjisinin sınırsız olduğu hissiyle doldu Carol. Jess'e baktığında kafasını sallayıp tatlı tatlı gülümsemekte olduğunu gördü. Sanki Carol'ın yepyeni bir zindelik kazanarak yaşayacağı aydınlanmayı bekler gibi bir hali vardı Jess'in. Carol daha hızlı hareket etmeye başladı. Ağırlığı yokmuşçasına uçmaya başladı otların üstünde. Ayaklarını daha fazla, giderek daha fazla kaldırıyordu. Sonsuza dek böyle koşabilirdi. Sonra gitgide yavaşlayıp çayhanenin önünde durduklarında külçe gibi yığılıverdi Carol. Ve güçlü kollarıyla onu tutan Jess'e minnet duydu. Bu arada duvarın öbür tarafında oturmakta olan Ernest, başkanlık ettiği yeni bir terapi grubunun toplantısında meydana gelen bir olayı bilgisayarına kaydediyordu. Terapist hasta arasındaki ilişki ortamı üzerine yazacağı makale için değerli bir katkı olacaktı bu. Grup üyelerinden biri çok ilgi çekici bir rüya anlatmıştı. Bütün grup üyeleri uzun bir masanın etrafında oturuyorduk. Terapistimiz masanın bir ucunda, elinde de bir kağıt vardı. Hepimiz öne doğru eğiliyor, başımızı uzatıyor, kağıttaki notu görebilmek için şekilden şekile giriyorduk. Ama terapist bizden saklıyordu kağıdı. Ama bir şekilde hepimiz de biliyorduk ki kağıdın bir köşesinde şu sorunun cevabı yazılıydı. En çok hangimizi seviyorsun? Bu soru, en çok hangimizi seviyorsun diye yazdı Ernest. Grup terapistinin kabusudur aslında. Her terapist gün gelip grubun içlerinden en çok kime önem verildiğini öğrenmek isteyeceğinden korkar. İşte tam da bu nedenle birçok grup terapisti, tabii bireysel terapi yapmakta olanlar da hastalara duygularını göstermeme eğilimindedir. Bu seansın özelliği ise Ernest'in saydamlık kararına sadık kalması ve böyle yapmakla duruma ustaca hakim olduğuna kanaat getirmiş olmasıydı. İlk olarak grubu içlerinden hangisinin terapistin gözde evladı olduğu konusunda verimli bir tartışmaya yöneltmişti. Gerçi bu geleneksel bir hileydi elbette. Birçok terapist yapardı böyle. Ama sonra Ernest çok az terapistin yapacağı bir şey yaptı. Gruptaki her kişiye yönelik duygularını açıkça anlattı. Tabii tek tek her birini sevip sevmediği değildi anlattıkları. Böyle yüzeysel cevaplar asla işe yaramazdı. Her birinde hangi özelliklerin onu çektiğini, hangilerinin ise ittiğini açıkladı. Bu taktik son derece başarılı oldu. Gruptakiler kendileri de aynı şeyi yapmaya karar verdiler. Ve her birine çok değerli bir geri besleme sağlanmış oldu. Ne güzel diye düşünüyordu Ernest. Birliklere arkadan kumanda etmek yerine cepheye gidip ön saflara geçmek. Ne güzel.